Birinci gün öyle. Atso kilisenin kapısına hayran oluyor. William ise Casaleli Ubertinio'yu buluyor. Kilise daha sonra Strasbourg'da, Chartres'te, Bamberg'de ve Paris'te gördüğüm kiliseler gibi görkemli değildi. Daha çok İtalya'da gördüğüm, az eğimli, gökyüzüne doğru baş döndürücü bir biçimde yükselen, yere sağlamca oturmuş, çoğu kez genişliği yüksekliğinden fazla olan kiliselere benziyordu. Ama bunun birinci katında bir kale gibi bir dizi dört köşe mazgal vardı. Bu katın üstünde de bir kuleden çok eğimli bir çatıyla örtülmüş, iç kapayıcı pencerelerle delinmiş, ikinci bir kiliseye benzeyen bir yapı daha yükseliyordu. Atalarımızın Provence veya Languedoc'ta yaptıkları kocaman manastır kiliselerinden, gösterişten ve çağdaş üslubun özelliği olan oyma taş süslerin aşırılığından uzak, sanırım ancak son zamanlarda Koro yerinin üstünde gök kubbeye doğru yüreklice yükselen sivri bir kuleyle zenginleştirilmiş ikinci bir kilise. İki düz, süssüz dikme, ilk bakışta tek büyük bir kemer gibi görünen girişin önünde yer alıyordu. Ama üstünde birçok başka kemerin bulunduğu iki eğimli pervaz, dikmelerden ayrılarak tıpkı bir uçurumun merkezinde olduğu gibi, bakışları gölgede belli belirsiz seçilen asıl kapıya yöneltiyordu. Kapının üstünde, yanlarda iki üzengi taşının üstüne oturmuş, ortadaysa girişi madenle sağlamlaştırılmış meşe kapıların örttüğü, iki açıklığa bölen, oymalı bir sütunun desteklediği büyük bir alınlık yükseliyordu. Günün o saatinde solgun güneş ışınları neredeyse dikey olarak çatıya vuruyor. Işık, alınlığı aydınlatmaksızın yapının ön yüzüne eğik olarak düşüyordu. Öyle ki, iki dikmeyi geçtikten sonra kendimizi birden, payandaları orantılı bir biçimde destekleyen ikinci sıra sütunlardan ayrılan kemerlerin oluşturduğu gümüşümsü tonozun altında bulduk. Gözlerimiz sonunda alacakaranlığa alışınca, insanın gözüne ve imgelemine hemen ulaşabilen oyulmuş taşın dilsiz söyleşisi birdenbire gözlerimi kamaştırdı ve beni bugün bile dilimin güçlükle betimleyebildiği bir görünümün içine attı. Gökyüzünde kurulu bir taht ve üstünde oturan birini gördüm. Oturanın yüzü ciddi ve anlamına erişilmez, gözleri iri iri açılmış, öyküsünün sonuna varmış olan dünyasal bir insanlığa bakıyordu. Görkemli saçları ve sakalı, hepsi de birbirine eşit, simetrik olarak ikiye ayrılmış derecikler halinde, bir ırmağın suları gibi yüzünün ve göğsünün üstünde akıyordu. Başındaki taç, mine ve değerli taşlarla süslüydü. Altın ve gümüş iplikten işleme, ve dantellerle dokunmuş erguvan renginde imparatorluk tuniği dizlerinin üstünde geniş kıvrımlar oluşturuyordu. Dizlerinin üstünde sağlamca duran sol elinde mühürlü bir kitap tutuyordu. Sağ eli iyilikçi mi tehdit edici mi olduğunu bilmediğim bir duruşla yukarı kalkmıştı. Yüzü haç biçiminde, olağanüstü güzellikte çiçekli bir aylayla aydınlanmıştı. Tacın çevresinde ve oturanın başının üstünde zümrüt bir gökkuşağının parladığını gördüm. Tahtın önünde, oturanın ayaklarının altında bir billur denizi akıyordu. Tahtın çevresinde ve üstünde dört korkunç hayvan gördüm. Kendimden geçmiş, onlara bakmakta olan benim için korkunç ama kendisine aralıksız övgü türküleri söyledikleri oturan için evcil ve alabildiğine yumuşak başlı. Daha doğrusu, tümüne de korkunç denemezdi. Çünkü benim solumda, elinde bir kitap tutan adam bana güzel ve sevimli göründü. Ama sivri gagalı, zırh gibi düzenlenmiş tüyleri diken diken, pençeleri güçlü, kocaman kanatları açık olan kartal ürkütücü göründü bana. Oturanın ayakları dibinde de iki yontunun altında iki hayvan daha vardı. Bir boğa, bir de aslan. İki canavar da pençeleriyle toynakları arasında birer kitap tutuyordu. Gövdeleri tahtın dışına, başları ise tahta dönüktü. Omuzlarını ve boyunlarını yabanıl bir dürtüyle büküyorlarmış gibi, sağrıları çırpınıyor, eklemleri can çekişen bir hayvanınkileri andırıyor, ağızları gırtlağa dek açık, yılanı andıran kuyrukları halka halka kıvrılıyor, gittikçe yükselerek alevden dillerle doruğa ulaşıyordu. İkisi de kanatlıydı. İkisi de birer aylayla taçlanmıştı. Korkunç görünüşlerine karşın cehennem değil, cennet yaratıklarıydı bunlar. Kocaman görünmelerinin nedeni, bir gün gelip yaşayanlarla ölüleri yargılayacak olana tapınmak için kükreyip böğürmeleriydi. Tahtın çevresinde dört hayvanın yanında, oturanın ayaklarının dibinde, sanki görüş alanının tüm boşluğunu dolduran billur denizinin saydam suları arasından görünüyormuş gibi. Alınlığın üçgen biçimindeki yapısına uygun olarak düzenlenmiş. 7 artı 7, sonra 3 artı 3, sonra da 2 artı 2'lik bir tabandan yükselen 24 küçük tahta kurulmuş, ak libaslı, altın taçlı 24 ihtiyar vardı. İhtiyarların kimi bir lavta tutuyordu elinde, kimi bir koku kadehi. Ama içlerinde yalnızca biri çalgı çalıyordu. Tüm ötekiler coşkuyla kendilerinden geçmişlerdi. Yüzleri kendisi için övgü türküleri söylemekte oldukları oturana dönüktü. Kollarıyla bacakları da tıpkı dört hayvanınki gibi ama yabanıl bir biçimde değil, estetik bir dansın devinimleriyle bükülmüştü. Öyle ki göz bebekleri nerede olursa olsunlar insan gövdesinin duruşunu yöneten kurallara ters düşecek biçimde hep aynı ışıklı noktada odaklaşıyordu. Tensel maddenin ağırlığından bir mucizeyle kurtulmuş kol ve bacakların bu gizemli dilinde nasıl bir kendini bırakış ve atılım. Doğal olmayan ama incelikli duruşların uyumu vardı. Yeni bir kitlesel biçimle doldurulmuş, belirlenmiş nicelik, sanki kutsal alay, şiddetli bir rüzgarın, hayat soluğunun, neşe coşkusunun şaşılacak bir biçimde sesten görüntüye dönüştürülmüş sevinçli övgü türküsünün etkisi altındaymış gibi. Bedenleri, kol ve bacakları kutsal ruhla dolu, açıklamayla aydınlanmış, yüzleri şaşkınlıkla alt üst olmuş, gözleri sevinçle büyümüş. Biri sevinçli bir hayaletle dona kalmış, bir başkası şaşkın bir sevinçle yaralanmış. Kimi şaşkınlıkla biçim değiştirmiş, kimi mutlulukla gençleşmiş. Tümü de orada, yüzlerinin ifadesi, tuniklerinin kıvrımları, eklemlerinin duruşu ve gerginliğiyle, dudakları sonsuz bir övgü gülümseyişiyle aralık yepyeni bir şarkı söylüyorlardı. İhtiyarların ayakları dibinde, onların tahtın ve beşgen biçimindeki grubun üzerinde bir kemer oluşturacak biçimde, simetrik şeritler halinde, hem göksel hem dünyasal bir yasanın ayakta tuttuğu sevgiyle bağlanım eserleri vardı. Bu yapıtlar birbirinden güçlükle ayırt edilebiliyorlardı. Çünkü sanat yetisi onları öyle düzenlemişti ki, tümü de karşılıklı olarak orantılı, değişkenlikleri içinde birbirinin aynı, birlikleri içinde değişken, çeşitlilikleri içinde birleşik, birleşmişlikleri içinde çeşitli, bütünü oluşturan parçalar, renklerin neşeli yumuşaklığıyla olağanüstü bir uyum içinde. Kendi aralarında benzeşmeyen sesler, olağanüstü bir uyum ve uygunluk içinde, birbirleriyle uyumlu ve dönüşümlü ikili çalış içinde tek sesli olarak çalabilen, derin ve içsel güç aracılığıyla sürekli algılamayı sağlayan bir sitarın yayları gibi, olaylara indirgenemeyen ama yine de olaylara indirgenmiş yaratıklar süslemesi ve bir araya getirilmesi, maddenin orantılı parçaları üstünde parlayan biçimin aracılığıyla ışıyan sayısız eşitlik. İşte orada, yeryüzünün ve cennetin bahçelerini süsleyen tüm bitkilerin çiçek ve yaprakları, asmalar, salkımlar, menekşeler, sarı salkımlar, kekikler, zambaklar, kurt bağırları, nergisler, kulkaslar, kengerotları, hatmiler, mürler, kına çiçekleri iç içe geçiyorlardı. Ama dünyasal güzelliklerin ve doğaüstü görkemli işaretlerin bu uyumuyla coşmuş ruhum, bir sevinç türküsüyle taşmak üzereyken, gözlerim ihtiyarların ayakları dibindeki çiçekli pencerelerin uyumuna kapılarak, ortadaki alınlığı tutan sütunla birleşen, iç içe geçmiş varlıklara takıldı. Neydi bunlar? Hangi mesajı iletiyorlardı? Kemerler gibi yükselmiş, her birinin art ayakları yere sağlamca basan, pençeleri arkadaşının sırtına dayalı, yeleleri yılan gibi büklüm büklüm, ağızları yıldırıcı bir homurtuyla gergin, bir macun ya da asma ağıyla sütünün gövdesine bağlanmış bu çaprazlama üç çift aslan. Ruhumu yatıştırmak belki de aslanın şeytanca yapısını evcilleştirmek ve onu daha yüce nesnelere anıştıran bir simgeye dönüştürmek için oraya konmuş gibi, sütünün iki yanında. Tıpkı onun gibi olağan dışı uzunluktaki meşe kapılarının her birinin pervazlarının bulunduğu yerde. Dış tarafları heykelciklerle süslü dayanaklar üstünde. Yüz yüze bakan, karşılıklı, birbirinin eşi ikişer insan heykeli vardı. Bunlar dört yaşlı adam heykeliydi. kişisel eşyalarından Petrus'u ve Paulus'u, Yeremya'yı, İşaya'yı tanıdım. Bedenleri bir dans adımı atıyormuşçasına bükük, uzun, kemikli elleri kalkık, parmakları kanatlar gibi gergin, yalvaçsı bir esintiyle dağılmış sakalları ve saçları da kanatlar gibiydi. Uzun bacaklarının dalgalandırdığı alabildiğine uzun giysilerinin kıvrımları, dalgalar ve tomar biçiminde süsler yaratıyordu. Aslanların karşısında yer alıyorlardı. Onlarla aynı maddeden yapılmışlardı. Büyülenmiş gözlerimi o ermiş kollarla bacaklarım ve cehennem kasların o bilmecemsi çok sesliliğinden çekerken, kapının yanında, derin kemerlerin altında, bazen onları hem destekleyen hem de süsleyen ince sütunların arasındaki boşlukta yer alan pervazların, bazen de her sütun başlığının sık yapraklarının üstünde yontulmuş, oradan da çok kemerli, gümüşsü tonoza doğru dal budak salarak uzanan, bakması ürkütücü ve orada bulunmaları ancak parabolik ve alegorik güçleri ya da ilettikleri ahlak dersiyle haklı çıkarabilen başka görüntüler gördüm. Çıplak, etleri iğrenç kurbağalarca kemirilen, tiksindirici bir gırtlakla kendi lanetlenişine uluyan, bacakları tıpkı grifonunki gibi sert kıllarla kaplı, şiş göbekli bir satirle çiftleşmiş kösnül bir kadın gördüm. Cimri bir adam gördüm. Görkemli sütunlarla çevrili döşeğinde, ölüm katılığıyla kas katı, artık bir cinler alayının ürkek avı olmuş, içlerinden biri can çekişen adamın ağzından bir bebek biçimindeki ruhunu koparıp alıyordu. Onurlu bir adam gördüm. Bir şeytan omuzlarına abanmış, pençelerini adamın gözlerine batırıyordu. O sırada iki kutup porsuğu, göğüs göğüse, iğrenç bir boğuşmayla birbirlerini parçalıyorlardı. Daha başka yaratıklar da gördüm. Keçi başlı, aslan postlu, panter pençeli. Tümü de yakıcı soluğu neredeyse duyulabilen bir alevler ormanında tutsak. Çevrelerinde, aralarına karışmış, başlarının üstünde, ayaklarının dibinde, başka yüzler, başka kollar ve bacaklar. Birbirlerini saçlarından yakalamış bir erkekle bir kadın. Bir lanetlinin gözlerini emen iki engerek yılanı. Çengel gibi kıvrılmış elleriyle uzanıp bir su yılanının çenesini ayıran sırıtkan bir adam. Bir kurul halinde toplanmış, kaşlarındaki tahtın koruyucusu ve tacı olarak oraya konmuş, kendi yenilgileri içinde onu yücelten bir şarkı söyleyen, şeytanın hayvan masalları kitabındaki tüm hayvanlar, yarı keçi, yarı insan yaratıklar, çifteşeyliler, elleri altı parmaklı hayvanlar, deniz kızları, hipokanturlar, gorgolar, yarı insan, yarı kuş yaratıklar, cinler, drakontopoklar, vaşaklar, leoparlar, ejderhalar, köpek munzurlu, burun deliklerinden ateş saçan kenoperler, timsahlar, palikaudatlar, kıllı yılanlar, semenderler, boynuzlu engerek yılanları, kaplumbağalar, su yılanları, sırtları dişlerle silahlanmış iki başlı yaratıklar, sırtlanlar, susamurları, kuzgunlar, testere boynuzlu idropiler, kurbağalar, yarı aslan, yarı kartal, grifonlar, maymunlar, köpek başlılar, lökrotlar, mantikorlar, akbabalar, paranderler, sansarlar, canavarlar, ibibikler, baykuşlar, şahmaranlar, ipneller, presterler, akrepler, kertenkeleler, balinalar, yeşil kertenkeleler, Malta palamutları, ahtapotlar, mürenler ve deniz kaplumbağaları. Ölüler evreninin tüm sakinleri. Alınlıkta oturanın ortaya çıktığında onun söz veren ve tehdit eden yüzüne karşı Armagedon'un yenik düşmüşleri. En sonunda dirileri ölülerden ayırmaya gelecek olana bakarak kapalı geçidi, karanlık ormanı, kimsenin içine girmediği boş alanı temsil etmek için bir araya gelmiş görünüyorlardı. Bu görünüm karşısında dilim tutulmuşçasına artık dostça bir yerde mi, yoksa kıyamet günü vadisinde mi bulunduğuma karar veremeyerek yılgınlığa kapılmış, gözyaşlarımı güç tutuyordum ve gençliğimin çömezlik yıllarına, kutsal yazıları ilk okuyuşuma ve Melk Korosu'na derin düşüncelerle geçirdiğim gecelere eşlik etmiş olan o sesi işitmiş gibi oldum. O görüntüleri gördüm ve güçsüz düşmüş duyularımın sayıklaması arasında borazan gibi gümbür gümbür bir sesin, gördüklerini bir kitapta yaz dediğini işittim ve yedi altın şamdan gördüm. Yedi altın şamdanın ortasında insanoğluna benzeyen birini gördüm. Göğsü altın bir kuşakla sarılı, başı ve saçları en katıksız yün gibi ak, gözleri alev, ayakları fırınlanmış pirinç gibi, sesi birçok suların uğultusu, sağ elinde yedi yıldız tutuyor. Ağzından iki yanı keskin bir kılıç çıkıyordu. Gökte bir kapının açıldığını gördüm ve oturan bana bir yeşim taşı ve bir akik gibi göründü. Tahtın çevresinde bir gökkuşağı vardı. Tahttan yıldırımlar ve şimşekler çıkıyordu. Ve oturan eline keskin bir orak aldı ve orağını savur ve ekimlerini biç. Ekim biçme vakti geldi. Çünkü ekinler olgunlaştı dedi yüksek sesle. Ve bulutun üstünde oturan orağını yeryüzüne doğru savurdu ve ekinler biçildi. O zaman görüntünün tam da manastırda olanlardan, başrahipin az konuşan dudaklarından öğrendiğimiz şeylerden söz ettiğini anladım. Daha sonraki günlerde anlattığı olayların aynını yaşadığıma inanarak durup kapıyı inceledim. Buraya büyük ve göksel bir kıyıma tanıklık etmek için gelmiş olduğumuzu anladım. Buz gibi kış yağmuruyla ıslanmışçasına ürperdim. Bir başka ses daha duydum. Ama bu kez arkamdan geliyordu ve değişik bir sesti. Çünkü gördüğüm görüntüyle gözü kamaşan yüreğimden değil, yeryüzünden geliyordu. Gerçekten de görüntüyü paramparça etti. Çünkü o ana dek düşünceler içinde itip gitmiş olan William da benim gibi dönmüştü. Arkamızdan gelenin yırtık pırtık giysili bir serseri görünümü varsa da bir rahip olduğu açıktı. Yüzü de az önce sütun başlıklarının üstünde gördüğüm canavarlarınkini andırıyordu. Rahip kardeşlerimin çoğunun tersine ömrüm boyunca hiç şeytanla karşılaşmamıştım. Ama inanıyorum ki eğer bir gün karşıma çıkacak olursa, bir insan kılığına girse de kutsal buyruk onun kimliğini tümüyle gizlemesini önlediğinden şu anda sözümüze karışan adamın yüz çizgilerinden farklı olamazdı. Başı tövbekarlıktan değil, eskiden geçirdiği bir egzamanın etkisinden ötürü kazınmış, alnı öylesine dardı ki eğer başında saçları olsaydı kaşlarına karışırdı. Gözleri yuvarlak, göz bebekleri küçük ve alabildiğini oynaktı. Bakışı masum muydu, yoksa kötü müydü bilmiyorum. Belki de ara sıra bir değişik anlarda hem öyle hem böyleydi. Burnuna pek burun denemezdi. Çünkü gözlerinin arasından başlayan ama daha yükselir yükselmez iki karanlık deliğe, sıkı kıllarla kaplı, kocaman iki burun deliğine dönüşen bir kemikten başka bir şey değildi. Bir yara iziyle burun delikleriyle birleşen ağzı, geniş ve çirkin, biraz sağa doğru yayıktı. Yok denecek kadar ince olan üst dudağıyla sarkık ve etli alt dudağı arasından düzensiz bir uyumla bir köpeğinkileri andıran kara ve sivri dişleri görünüyordu. Adam gülümsedi. Ya da en azından bana öyle geldi. Ve tehdit edercesine konuştu. Tövbe edin. Ruhunu kemirmek için gelecek canavarı kolla. Ölüm üstümüzde. Dua et. Ermiş papa gelip bizi bütün günahların kötülüğünden korusun. Ah! Ah, ah, Efendimiz İsa Mesih'in büyüsü hoşunuza gidiyor. Ve sevinç acı verir bana. Şeytandan sakın. Her zaman üstüme atılmak için bir köşede pusu kurmuş. Ama Salvator aptal değil. İyi manastır. Burada yiyip içip dua edilir Efendimiz'e. Gerisi incir çekirdeğini doldurmaz. Amin, değil mi? Öykü ilerledikçe bu yaratıktan uzun uzun söz etmek ve söylediklerine başvurmak zorunda kalacağım. İtiraf ederim, bunu yapmak benim için çok güç olacak. Çünkü ne tür bir dil konuştuğunu o zaman da hiç anlamamıştım. Şimdi de bilmiyorum. Manastırda okumuş yazmış kişiler arasında konuştuğumuz Latince değildi bu. Bu bölgelerde halkın konuştuğu dillerden biri de değildi. Ne de o güne değin işittiğim halk ağzıyla konuşulan dillerden birine benziyordu. Onun işittiğim ilk sözcüklerini yukarıda aktararak konuşma biçimi hakkında belli belirsiz bir fikir verdiğime inanıyorum. Daha sonra serüvenlerle dolu yaşama ve hiçbirinde kök salmaksızın yaşadığı çeşitli yerlere ilişkin bilgi edinince Salvator'un tüm dilleri konuştuğunu ama hiçbir dili bilmediğini anladım. Ya da işittiği dillerin parçacıklarından yararlanarak başlı başına bir dil icat etmişti kendine. Bir kez de onun dilinin dünyanın başlangıcından Kabil Kulesi'ne değin tek bir dille birleşmiş, mutlu bir insanlığın konuşmuş olduğu Ademce ya da o uğursuz insanların bölünmesi olgusundan sonra ortaya çıkan dillerden biri değil, Kutsal cezadan sonra ilk günün Babilcesinin ta kendisi, ilkel kargaşa dili olduğunu düşündüm. Öte yandan Salvator'un diline dil de diyemiyordum. Çünkü her insan dilinde kurallar vardır ve her terim değişmez bir kurala göre üstünde anlaşmaya varılmış bir anlam taşır. Çünkü insan köpeğe bir kez köpek, bir başka kez kedi diyemez. İnsanların oy birliğiyle belli bir anlam vermedikleri sesler de çıkaramaz. Bütün bunlara karşın iyi kötü Salvatore'un ne demek istediğini anlıyordum. Başkaları da anlıyorlardı. Onun bir değil, birçok dili konuştuğunun hiçbirinin de doğru konuşmayıp sözcüklerini kimi zaman bir, kimi zaman bir başka dilden aldığının kanıtıydı bu. Sonradan bir şeyi bazen Latince, bazen Provence lehçesiyle adlandırdığını da anladım. Ve onun kendi cümlelerini kendisi kurmaktan çok, duruma ve söylemek istediği şeye göre, geçmişte işitmiş olduğu kopuk cümle parçalarını kullandığının bilincine vardım. Örneğin, bir yiyecekten ancak o yiyeceği kendileriyle birlikte yemiş olduğu insanların sözcükleriyle anlatabilirmiş. Sevincini ancak aynı sevinci paylaştığı insanların o gün söyledikleri cümlelerle dile getirebilirmiş gibi. Dili de tıpkı başkalarının yüzlerinden alınan parçalardan oluşmuş yüzü ya da kimi zaman kutsal nesnelerin artıklarından doğmuş kalıntılar gibiydi. Onunla ilk kez karşılaştığım anda Salvatore, gerek yüzü, gerekse konuşma biçimiyle bana az önce kapının altında görmüş olduğum tüylü ve pençeli melez hayvanlardan farklı görünmedi. Daha sonra adamın belki de iyi yürekli ve şakacı olduğunu düşündüm. Daha sonra, ama sırayı bozmayalım. Hem çünkü daha konuşur konuşmaz üstadım büyük bir merakla onu sorguya çekti. Niçin Pendenzigeit yani tövbe edin dedin diye sordu. Efendimiz yüce birader diye yanıtladı Salvator bir tür reveransla. İsa gelecek ve insanlar tövbe etmelidirler, değil mi? William gözlerini dikip ona baktı. Buraya bir Minorit manastırından mı geldin? Anlamıyorum. Ermiş Francisco'nun biraderleri arasında mı yaşadın diye soruyorum. Sözde havarileri tanıdın mı diye soruyorum. Salvator sarardı. Daha doğrusu bronzlaşmış, yabanıl yüzü kül rengi oldu. Derin bir reverans yaptı. Aralık dudaklarının arasından bir geri dön mırıldandı. Tutkuyla haç çıkardı ve sık sık dönüp ardına bakarak kaçıp gitti. Ona ne sormuştunuz diye sordum William'a. Bir süre daldı. Önemi yok, sonra söylerim. Şimdi içeri girelim. Hubertinho'yu görmek istiyorum. Vakit öğleyi yeni geçmişti. Soluk güneş ışınları batıdan, birkaç dar pencereden, kilisenin içine sızıyordu. İnce bir ışık şeridi, alınlığı bana altın bir ışıltıyla parlıyormuş gibi görünen büyük sunağa değiyordu hala. Kilisenin sahanları alacakaranlıkta kocamandı. Sunaktan önceki son mihrabın yanında, soldaki sahında ince bir sütun yükseliyordu. Üstünde modern üslupla yapılmış, yüzünde anlatılmaz bir gülümseyiş, karnı öne doğru çıkmış, bebeği kucağında ince bedenli, zarif bir giysiye bürünmüş, taştan bir bakire yontusu vardı. Bakirenin ayakları dibinde neredeyse yere kapanmış, yakaran, Cluny mezhebinin giysisine bürünmüş bir adam duruyordu. Yaklaştık. Adam ayak seslerimizi duyunca yüzünü kaldırdı. Yaşlı, tüysüz yüzlü, kabak kafalı, iri gök mavisi gözlü, ince, kırmızı ağızlı, beyaz tenli, kafasının derisi tıpkı sütte saklanmış bir mumyanınki gibi kafatasına yapışmış bir adamdı. Elleri ak, ince uzun parmaklıydı. Zamansız bir ölümün kuruttuğu küçük bir kızı andırıyordu. Onu kendinden geçiren bir görüntünün ortasında rahatsız etmişiz gibi dalgın bir bakışla baktı bize önce. Sonra yüzü sevinçle aydınlandı. ''William!'' diye bağırdı. ''Sevgili kardeşim!'' Güçlükle ayağa kalktı. Üstadımın yanına geldi, onu kucaklayıp ağzından öptü. ''William!'' diye yineledi ve gözleri nemlendi. ''Ne çok zaman geçti. Ama seni hala anımsıyorum. Ne çok zaman geçti, neler neler oldu. Ne çok sınadı Tanrı bizi.'' Ağladı. William'ın duygulandığı açıktı. Onu kucakladı. Kaseleli Hubertinho ile karşı karşıyaydık. İtalya'ya gelmeden önce de ondan hem de uzun uzun söz edildiğini duymuştum. İmparatorluk sarayından Fransiskenleri ziyaret ettiğimde daha da çok işitmiştim adını. Hatta biri bana birkaç yıl önce ölmüş olan o günlerin en büyük ozanı, Floransalı Dante Alighieri'nin birçok dizesinin, Ubertinio'nun çarmıha gerilmiş yaşam ağacında yazdıklarının yorumundan başka bir şey olmayan bir şiir yazdığını söylemişti. Bu ünlü adamı değerli kılan yalnızca bu değildi. Okurlarımın bu karşılaşmanın önemini daha iyi anlamalarını sağlamak için Orta İtalya'da kaldığım kısa süre içinde William'ın söylediği birkaç sözcükten ve onun yolculuğumuz sırasında papaz ve rahiplere yaptığı birçok konuşmadan anladığım gibi o yılların olaylarını canlandırmaya çalışmalıyım. İyi anlatabileceğimden emin olmasam da bu sorunlardan ne anladığımı anlatmaya çalışacağım. Melk'teki üstadlarım bana sık sık bir kuzeylinin İtalya'daki dinsel ve siyasal yaşama ilişkin açık seçik bir fikir edinmesinin çok güç olduğunu söylemişlerdi. Ruhban sınıfının gücünün tüm öteki ülkelerdekinden daha açıkça görüldüğü ve ruhban sınıfının tüm öteki ülkelerdekinden daha çok güç ve varlık gösterisinde bulunduğu yarımada en az 200 yıl boyunca onlarca kutsanmayı bile yatsıdıkları yozlaşmış papalara karşı protesto olarak yoksul bir yaşam süren insanların oluşturdukları akımlar doğurmuştu. Bu insanlar bir araya gelerek feodal beylerin, imparatorluğun ve kent yönetim kurallarının aynı ölçüde nefret ettikleri bağımsız topluluklar oluşturmuşlardı. Sonunda ermiş Francisco geldi ve kilisenin ilkelerine ters düşmeyen bir yoksulluk sevgisi yaydı. Onun çabasıyla kilise bu eski akımların davranış ciddiliği çağrılarını kabul ederek içlerinde yuvalanmış düzensizlik öğelerini ayıkladı. Bunun ardından bir alçak gönüllülük ve ermişlik döneminin gelmesi gerekirdi. Ama Fransisken tarikatı büyüyüp en iyi insanları kendine çektikçe çok fazla güçlü ve dünyasal işlere bağlı bir duruma geliyordu. Bu nedenle birçok Fransisken hareketi bir zamanlar sahip olduğu arılığa yeniden kavuşturmak istediler. Daha benim manastırda bulunduğum sıralarda dünyanın dört bir yanına yayılmış 3000'i aşkın üyesi olan bir tarikat için oldukça güç bir şey. Ama durum böyleydi ve ermiş Francisco'nun birçok rahibi tarikatın daha şimdiden düzeltmek için ortaya çıktığı kilise kurumlarının niteliğine büründüğünü söyleyerek benimsediği kurallara karşı çıkıyorlardı. Ve bunun daha Francisco'nun sağlığında böyle olduğunu, onun sözlerine ve amaçlarına ihanet edildiğini söylüyorlardı. O sıralarda birçok rahip kendisine peygamberlik ruhu olduğuna inanılan Sitaxlı Hochim adında bir rahibin 12. yüzyıl başlarında yazmış olduğu kitabı keşfetmişti. Gerçekten de Hochim uzun zamandan beri sözde havarilerin davranışları yüzünden bozulmuş olan İsa'nın ruhunun yeryüzünde yeniden gerçekleştireceği yeni bir çağın gelişini önceden görmüştü. Öyle olaylardan söz etmişti ki onun bilincine varmaksızın Fransisken tarikatından söz ettiği herkese açık görünmüştü. Bunun üzerine birçok Fransisken öyle büyük bir sevince kapılmıştı ki, yüzyılın ortalarında Sorbonlu din bilginleri, Hochim denen rahibin öğretilerini mahkum etmişlerdi. Ama öyle görünüyor ki bunu yapmalarının nedeni Fransa Üniversitesi'ndeki Fransiskenlerin gereğinden çok bilgili olmaları dolayısıyla sapkın olarak bir yana atılmalarının istenmesiydi. Bu tasarı gerçekleşemedi. Bu da kesinlikle sapkın olmayan Akinolu Thomas ve Banoreggiolu Bonaventure'ın yapıtlarının yayılmasına izin verdiğinden kilise için çok iyi oldu. Bundan da Paris'te bir düşünce karmaşası olduğu ya da birisinin düşünceleri kendi amaçları için karıştırmak istediği açıkça anlaşılmaktadır. Sapkınlığın Hristiyanlara yaptığı kötülük de budur. Kafaları karıştırmak ve herkesi kendi kişisel çıkarları için sorgucu olmaya kışkırtmak. Çünkü o sırada manastırda gördüğüm şeyler, sapkınları yaratanların çoğu kez sorgucular olduğunu düşündürdü bana. Yalnızca sorgucuların sapkınların bulunmadıkları yerde onların var olduğunu tasarlamaları anlamında değil. Sorgucular, sapkın kokuşmuşlukları öylesine şiddetle bastırıyorlardı ki, birçok kimseyi sorguculara duydukları nefret yüzünden sapkınlıklara katılmaya itiyorlardı. Gerçekten şeytanın tasarladığı bir döngü. Tanrı bizi korusun. Ama ben Hochim yanlarının sapkınlıklarından söz ediyordum. Sandoninolu Gerard adında bir Fransiskenin Hochim'in görüşlerini dile getirdiği ve minorit çevresini derinden etkilediği görüldü. Böylece bunların arasında sonradan tarikatın başkanı olan Bonaventure'ın tarikatı yeniden örgütlenme girişimine karşı eski kuralı destekleyen bir grup ortaya çıktı. Geçen yüzyılın son 30 yılında Lyons Genel Danışma Kurulu'nun Fransisken tarikatını onun ortadan kaldırmak isteyenlerden kurtararak daha eski tarikatların yasası uyarınca kullanımındaki tüm malların mülkiyetini tarikata vermesi üzerine marşta bazı rahipler baş kaldırdılar. Çünkü bir Fransiskenin ne kişisel, ne manastır, ne de tarikat olarak hiçbir mala sahip olmaması gerektiğinden kuralın ruhuna kesinlikle ihanet edildiğine inanıyorlardı. Bu rahipler ömür boyu hapse atıldılar. Bana hiç de İncil'e aykırı şeyler öne sürüyormuş gibi görünmüyorlar. Ama işin içine dünyasal nesnelerin mülkiyeti girince insanların adalete uygun olarak akıl yürütmeleri güçtür. Yıllar sonra tarikatın yeni başkanı Raymond Galfredi'nin bu tutukluları Encon'da bulduğunu ve onları salıvererek "Tanrı keşke hepimize ve tüm tarikata böyle bir suçla lekelenmeyi nasip etseydi" dediğini anlattılar. Bu, sapkınların söylediklerinin doğru olmadığının ve kilisede hala büyük erdem sahibi kişilerin bulunduğunun bir belirtisidir. Serbest bırakılan bu tutuklular arasında bulunan Angelus Crinus adında biri, sonradan Ho Chi Minh görüşlerini yayan Provensiyalı bir papaza, Pierre Oli'ye, daha sonra da Kazaleli Hubertinho'ya rastladı ve böylece tincilerin hareketi doğdu. O yıllarda Moronelli Petro adında çok ermiş bir keşiş, 5. Celestinus adıyla papalık tahtına çıktı ve tincilerin içi rahatladı. Bir ermiş gelecek denmişti ve İsa'nın öğretilerini izleyecek. Bir melek yaşamı sürecek. Titreyin ey yozlaşmış rahipler. Celestinus belki de gereğinden çok bir melek yaşamı sürdürdü. Ya da çevresindeki psikoposlar gereğinden çok yozdular. Ya da daha şimdiden imparator ve öteki Avrupa krallarıyla bitmez tükenmez bir savaşın gerginliğine katlanamıyordu. Gerçek şu ki, Celestinus tahttan feragat etti ve inzivaya çekildi. Ama onun bir yıldan daha kısa süren saltanat döneminde tincilerin tüm düşleri gerçekleşti. Celestinus'a başvurdular. Celestinus onlarla Münzevi Celestinus'un rahip ve yoksulları denen topluluğu kurdu. Öte yandan Papa'nın Roma'nın en güçlü kardinalleri arasında ara bulucu rolü oynaması gerekirken bu kardinaller arasında örneğin bir Colonna ya da Orsini gibi gizli gizli yeni yoksulluk eğilimlerini destekleyenler vardı. Aşırı bir zenginlik ve debdebe içinde yaşayan çok güçlü insanlar için gerçekten tuhaf bir seçimdi bu. Onların tincileri yalnızca siyasal amaçları için mi kullandıklarını, yoksa tinci eğilimleri destekleyerek dünyasal yaşamlarını bir türlü haklı mı çıkardıklarını hiçbir zaman anlayamadım. İtalyanların işlerine aklım erdiği kadar, belki bunların her ikisi de doğruydu. Ama bir örnek vermek gerekirse, Hubertinho, Kardinal Orsini tarafından papazlığa getirilip tincilerin en sözü dinlenir kişisi durumuna gelince sapkınlıkla suçlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Oysa aynı kardinal Avignon'da Hubertinho'yu korumuştu. Ama bu tür işlerde olduğu gibi bir yandan Angelo ve Hubertinho öğretiye uygun olarak vaaz verirken öte yandan basit insanlardan oluşan büyük yığınlar onların vaazlarını benimsiyorlar ve her türlü denetimin ötesinde ülkenin dört bir yanına yayılıyorlardı. Böylece İtalya, bu yoksul yaşam Fraticelli ya da rahiplerince istila edildi. Daha o zaman tinci üstadlarla onların tarikatın dışında yaşayan, dilenerek ve hiçbir mala sahip olmaksızın ellerinin emeğiyle günü gününe yaşayan basit izleyicilerini birbirinden ayırmak güçtü. Bunlar halkın şimdi Fraticelli dediği Pierre Olu'dan esinlenmiş Fransız Beckhart'lara benzeyen rahiplerdi. 5. Celestinus'un yerine 8. Bonifico geçti. Bu papa tincilerle ve genel olarak Fraticelli'ye çok az hoşgörü gösterdi. Ömrünü dolduran yüzyılın son yıllarında firma Catella denen bir buyruk imzaladı. Fransisken tarikatının sınırındaki Bizoçi denen serseri gezgin dilencileri, tincilerin kendilerini ya da tarikat yaşamını yadsıyarak inzivaya çekilenleri bir kalemde suçluyordu. 8. Bonifico'nun ölümünden sonra tinciler onun ardıllarından, bu arada 5. Clemens'ten, tarikattan barışçıl bir biçimde ayrılmak için izin almaya çalıştılar. Kanımca bunu başaracaklardı. Ama 22. Ions'un gelişi onların bütün umutlarını kırdı. Ions, 1316'da seçilir seçilmez Sicilya kralına bu rahipleri ülkesinden kovması için mektup yazdı. çünkü birçoğu oraya sığınmıştı. Ions da Angelus, Cranus ve Provencialı tincilleri zincire vurdurdu. Bu kolay bir girişim olmasa gerekti. Ruhani mecliste birçok kimse karşı çıktı. Gerçek şu ki, Hubertinho ve Cranus tarikattan ayrılma iznini sağlamayı başardılar. Ve biri Benediktenler, öteki Celestinus yanlarınca kabul edildi. Ama yaşamlarını serbestçe sürdürenlere Ions acımasız davrandı. Onları Engizisyonca kovuşturttu ve çoğu yakıldılar. Ancak Ions, kilise otoritesinin temellerini tehdit eden, Fretzellilerin zararlı otlarını yok etmek için onların inançlarını dayandırdıkları ilkeleri mahkum etmek gerektiğini anlamıştı. Bunlar İsa'nın ve havarilerinin ne kişisel ne de ortaklaşa hiçbir malları olmadığını öne sürüyorlardı. Papa ise bu düşünceyi sapkın bir düşünce olarak mahkum etti. Şaşırtıcı bir şeydi bu. Çünkü bir papanın İsa'nın yoksul olduğu düşüncesini niçin sapık bulduğunu anlamak olanaksızdı. Ama daha bir yıl önce bu görüşü öne süren Perugia'daki Fransisken Genel Kurulu'nun başkanının görevine son verilmişti. Böylece papa birini mahkum ederken ötekini de mahkum etmiş oluyordu. Daha önce de söylediğim gibi bu kurul imparatora karşı papanın yürüttüğü savaşına büyük zarar veriyordu. İşin gerçeği buydu. Böylece bundan sonra ne imparator ne de Perugia hakkında hiçbir şey bilmeyen birçok Fretzelli yakılarak öldürüldü. Hubertinho gibi söylence olmuş bir kişiye bakarken bunları düşünüyordum. Üstadım beni onunla tanıştırmış, yaşlı adam, sıcak, neredeyse ateşli eliyle yanağımı okşamıştı. Bu elin dokunuşuyla bu ermiş insan hakkında işittiklerimi ve Arborvitae'nin sayfalarında okumuş olduğum şeylerin çoğunu anlamıştım. Paris'te okumasına karşın Tanrı bilimsel kuramlardan çekilerek kendisinin tövbekar Magdalena'nın kimliğine girdiğini kurduğu sıralarda daha gençliğinden başlayarak onu yakıp tüketmiş olan gizemsel ateşi anlayabiliyordum. Sonra onun kendisine gizemsel yaşamın zenginliklerini ve haça tapmayı öğreten Folignolu ermiş Angel ile kurduğu yoğun ilişkileri ve üstlerinin vaazlarının ateşliliğinden kaygıya kapılarak onu Verna'ya çekilmeye zorlamalarının nedenini anlıyordum. Çizgileri kardeşçe, derin tinsel duygu alışverişinde bulunduğu ermiş kadınlarınki gibi yumuşak olan o yüzü inceliyordum. Onun 311'de Viyana Genel Danışma Kurulu buyruğuyla tincilere düşman olan üst düzeydeki Fransiskenleri görevlerinden uzaklaştırdığı zaman daha sert bir yüz takınmış olması gerektiğini sezinledim. Bu başkaldırı şampiyonu, bu kurnazca uzlaşmayı kabul etmemiş, alabildiğine katli ilkelere dayanan ayrı bir tarikatın kurulması için savaşmıştı. O zaman bu büyük savaşçı savaşı yitirdi. Çünkü o yıllarda 22. Ions, Pierre Olyu'nun izleyicilerine karşı bir haçlı seferi açmış, Narbon ve Beezers rahiplerini mahkum etmişti. Ama Hubertinho, Papa'nın yüzüne karşı da arkadaşının anısını savunmakta duraksayamamış. Papa ise ermişliğine boyun eğerek onu mahkum etmeye yürekliliğini gösterememişti. Tersine, bu vesileyle ona Cluny tarikatına girmeyi önce öğütleyerek, sonra buyurarak bir kurtuluş yolu önermişti. Görünürde öylesine savunmasız ve kolay incinebilir olan Hubertinho, papalık sarayında kendisine koruyucular ve bağlaşıklar bulmakta da aynı ölçüde yetenekli olsa gerek. Gerçekten de Flander'da Gemblich Manastırı'na girmeye razı oldu. Ama oraya hiç gitmediğine ve Avignon'da kalıp Kardinal Orsini'nin sancağı altında Fransiskenlerin davasını savunduğuna inanıyorum. Ancak son zamanlarda sarayda yıldızı sönmüştü. Papa bu yabanıl adamı bir serseri gibi dünyayı dolaşan biri olarak kovuştururken Avignon'dan uzaklaşmak zorunda kaldı. Bundan sonra William ile başrahip arasındaki konuşmadan onun şimdi bu manastırda saklandığını öğrenmiştim. Şimdi de onu karşımda görüyordum. William diyordu. Az kalsın öldürüyorlardı beni, biliyor musun? Gece yarısı kaçmak zorunda kaldım. Senin ölümünü isteyen kimdi? Ions mu? Hayır, Ions beni hiçbir zaman sevmedi ama bana hep saygı duydu. Gerçekten 10 yıl önce Benedikten tarikatına girmemi öğütleyerek yargılanmaktan kurtulmam için bir yol gösteren odur. Böylece düşmanlarımı susturuyordu. Uzun uzun dedikodu yaptılar. Bir yoksulluk öncüsünün böylesine zengin bir tarikata girmesiyle ve Kardinal Orsini'nin sarayında yaşamasıyla alay ediyorlardı. William, bu dünyanın nimetlerine karşı tutumumu bilirsin. Ama Avignon'da kalıp Rahip kardeşlerimi savunmanın başka yolu yoktu. Papa, Orsini'den korkar. Benim kılıma bile dokunamazdı. Daha 3 yıl önce elçi olarak Aragon kralına gönderdi beni. Peki sana kötülük etmek isteyen kimdi? Herkes. Psikoposluk. 2 kez öldürmek istediler beni, susturmak istediler. 5 yıl önce ne oldu biliyor musun? Narbonalı Beckartlar 2 yıl önce hüküm giymişlerdi. Berengario Talloni yargıçlardan biri olmasına karşın papaya başvurmuştu. Güç anlardı o anlar. Ions daha o zaman tincilere karşı 2 buyruk çıkarmıştı. Çesenalı Michel bile boyun eğmişti. Michel dedim de, o ne zaman geliyor? 2 güne burada olacak. Michel, onu görmeyeli çok oldu. Şimdi farkına vardı, ne istediğimizi anlıyor. Puruca Ruhani Meclisi bize hak verdi. Ama o zaman daha 1318'de Papa'ya boyun eğdi ve ona karşı direnen Provensiyalı 5 tinciyi onun eline teslim etti. Yakıldılar William. Ah, korkunç bir şey. Başını elleri arasında sakladı. Peki Talloni'nin başvurusundan sonra ne oldu diye sordu William. Ions davaya yeniden bakılmasını istemek zorundaydı, anlıyor musun? Bunu yapmak zorundaydı. Çünkü Ruhani Meclis'te de kuşkuya düşmüş kimseler vardı. Ruhani Meclis'teki Fransiskenler arasında da ikiyüzlüler, riyakarlar, kiliseden alacakları bir tahsisat karşılığında kendilerini satmaya hazır adamlar. Ama kuşkuya kapılmışlardı. O zaman Ions benden yoksulluk üstüne bir yazı kaleme almamı istedi. Güzel bir şey oldu William. Tanrı gurur duyduğum için beni bağışlasın. Okudum. Michel gösterdi bana. Bocalayanlar oldu. Kendi aramızda da. Akitanya Eyalet Papazı, San Vital Kardinali, Kaffa Piskoposu. Bu dalanın biri dedi William. Ruhu şad olsun. 2 yıl önce Tanrı'ya kavuştu. Tanrı hiç böylesine merhametli olmamıştır. Konstantinopolis'ten gelen yanlış bir haberdi bu. Hala aramızda heyet üyesi olduğunu söylüyorlar. Tanrı bizi korusun. Puruca Ruhani Meclisi'nin gözdesi ama dedi Hubertinho. Doğru. Her zaman düşmanlarının en iyi savunucuları olan insanlar soyundandır o. Doğrusunu söylemek gerekirse dedi Hubertinho. O zaman bile davaya pek yararı olmuyordu. Sonunda hiçbir şey çıkmadı. Ama hiç değilse sapkın düşünceli olarak ilan edilmemişti. Bu da önemliydi. Bu yüzden ötekiler beni hiç bağışlamadılar. Bana zarar vermek için her yolu denediler. 3 yıl önce Ludwig, Ions'u sapkın ilan ettiği zaman benim Saçanhausen'de olduğumu söylediler. Oysa hepsi de o Haziran'da benim Avignon'da, Orsini'nin yanında olduğumu biliyorlardı. İmparatorun bildirisinin bazı bölümlerinin benim düşüncelerimi yansıttığını öne sürdüler. Ne çılgınlık. Pek de çılgınlık değil dedi William. O fikirleri ben vermiştim ona. Senin Avignon'daki bildirinden çıkarmıştım onları. Bir de Olio'nun birkaç sayfasından. Sen mi? Diye bağırdı Hubertinho şaşkınlıkla neşe arası. Öyleyse bana hak veriyorsun. William tedirgin görünüyordu. O sırada imparator için iyi düşüncelerdi bunlar dedi kaçamaklı. Hubertinho ona kuşkuyla baktı. Ha, ama onlara gerçekten inanmıyorsun değil mi? Anlat dedi William. O köpeklerden nasıl kurtulduğunu anlat. Ah evet, köpekler William. Kuduz köpekler. Biliyor musun? Bonagrazia ile bile savaşmak zorunda kaldım. Ama Bergamolu Bonagrazia bizden yana. Şimdi öyle. Onunla uzun uzun konuştuktan sonra. Ancak o zaman ikna oldu. Ve karşı çıktı. Papa da onu 1 yıl tutuklattı. Şimdi ruhani meclis üyesi bir arkadaşıma yakın olduğunu işittim. O kamlı William'a. Onu pek tanımam, hoşuma gitmiyor. Heyecansız bir adam. Yalnız kafa, hiç yürek yok. Ama güzel bir kafa. Belki, ama onu cehenneme götürecek. O zaman onu gene göreceğim orada. Mantık üstüne tartışacağız. Sus William dedi Hubertinho büyük bir sevgiyle gülümseyerek. Sen o filozofların hepsinden daha iyisin. İsteseydin... Neyi? Son kez Yumbra'da karşılaştığımızda... Anımsıyor musun? Ben o olağanüstü kadının yardımıyla daha yeni iyileşmiştim. Montefalcolu Chiara'nın. Aydınlanmış bir yüzle mırıldandı. Chiara. Kadının doğuştan öylesine ters olan yapısı, ermişliğe yücelince sevecenliğin en soylu aracı olabilir. Yaşamımın nasıl en arı bir erdenlikten esinlendiğini bilirsin William. Bilirsin, nasıl, yabanılca. Evet, yabanıl sözcüğü doğru. Nasıl yabanıl bir tövbe susuzluğuyla içimde etin çağrısını köreltmeye, kendimi yalnız çarmıha gerilmiş İsa'nın sevgisini açık bir duruma getirmeye çalıştım. Ama yaşamıma giren üç kadın benim için üç göksel haberci oldu. Polignolu Angela, Sita di Castello'lu Margarita, son olarak da Montefalco'lu Chiara. Onun yarattığı mucizeleri incelemenin ve ermişliğini halka açıklamanın bana nasip olması Tanrı'nın bir ödülü oldu benim için. Sen de oradaydın William. Bu kutsal girişimde bana yardım edebilirdin ama istemedin. Ama benden istediğin kutsal girişim Bentivenga'yı, Giacomo'yu ve Giovannico'yu yakılmaya göndermekti dedi alçak sesle William. Sapkınlıklarıyla onun anısını lekeliyorlardı. Sen de sorgucuydun. İşte tam o sırada bu görevden bağışlanmamı istedim. Olay hoşuma gitmiyordu. Açık söylemek gerekirse, Bentivenga'ya yanılgılarını itiraf ettirmek için başvurduğun yöntem de hoşuma gitmedi. Onun mezhebine, eğer bu bir mezhepse, girmek istiyormuş gibi yaptın. Gizlerini koparıp aldın. Sonra da tutuklattın onu. Ama İsa'nın düşmanlarına karşı savaş böyle kazanılır. Onlar sapkındılar. Sözde havarilerdiler. Fradolkino'nun pis kükürt kokusunu yayıyorlardı. Kiara'nın dostlarıydılar. Hayır William, Kiara'nın anısına en küçük bir gölge bile düşürme. Ama onun grubunda dolaşıyorlardı. Onlar minoritlerdi. Tinciler deniyordu. Oysa toplumun papazlarıydılar. Biliyorsun, soruşturma sırasında Gubbio Bentivenga'nın kendini havari ilan ettiği, cehennemin var olmadığını, insanın Tanrı'yı incitmeden tensel isteklerini doyurabileceğini, bir rahibeyle yattıktan sonra İsa'nın bedenine sahip olunabileceğini, Efendimiz için Magdalena'nın Bakire Agnes'ten daha makbul olduğunu, halkın şeytan dediği şeyin Tanrı'nın kendisi olduğunu, çünkü şeytanın tanıma göre bilgi, Tanrı'nın ise bilginin ta kendisi olduğunu söyleyerek rahibeleri kışkırttıkları açıkça ortaya çıktı. Bunları işitince ermiş Kiara, Tanrı'nın kendisine, onların kurtulmuş ruhun kötü izleyicileri olduğunu söylediği o görüntüyü gördü. Zihinleri Kiara'nınkiyle aynı görüntülerle yanan minoritler de onlar. İnsanları kendinden geçiren görüntüyle günahkar sayıklama arasında çoğu kez tek bir adım vardır dedi William. Hubertinho ellerini ovuşturdu. Gözleri yeniden yaşlarla buğulandı. Böyle söyleme William. İnsanın bağrını tütsü kokusuyla yakan kendinden geçirici sevgi anını, kükürt kokan duygu karmaşıklığıyla nasıl karşılaştırırsın? Bentivenga, başkalarını bir bedenin çıplak organlarına dokunmaya itiyordu. Duyuların egemenliğinden kurtulmanın tek yolunun bu olduğunu öne sürüyordu. Çıplak erkek, çıplak kadınla yatıyordu. Ama birbirleriyle birleşmiyorlardı. Yalan, aradıkları zevkti. Tensel dürtüyü duyunca onu doyurmak için erkekle kadının birlikte yatmalarını, birbirlerine dokunmalarını, birbirlerinin her yanını öpmelerini, erkeğin çıplak karnını kadının çıplak karnıyla birleştirmesini günah saymıyorlardı. İtiraf ederim, Hubertinho'nun başkalarının kusurlarını damgalama biçimi bende erdemli düşünceler uyandırmıyordu. Üstadım benim tedirgin olduğumu anlamış olmalı. Ermiş adamın sözünü kesti. Sen ateşli bir ruha sahipsin Hubertinho. Tanrı sevgisinde olduğu kadar kötülüğe duyduğun nefrette de. Benim söylemek istediğim şu. Meleklerin coşkusuyla şeytanın coşkusu arasında az fark vardır. Çünkü her zaman aşırı isteğin tutuşmasından doğarlar. Ama arada bir fark var biliyorum dedi esinlenmiş Hubertinho. Demek istiyorsun ki iyiyi istemekle kötüyü istemek arasında küçük bir adım vardır. Çünkü söz konusu olan hep aynı isteği yönlendirmektir. Bu doğru. Fark nesnenin kendinde, nesne de açık seçik biçimde tanınabilir. Bu tarafta Tanrı, o tarafta şeytan. Ben artık ayrım yapmayı bilmemekten korkuyorum Hubertinho. Senin Angela'n değil miydi anlatan? Bir gün ruhunun kendinden geçtiği coşku içinde İsa'nın mezarında kaldığını, önce nasıl onun göğsünü öptüğünü, onun gözleri kapalı uzanmış gördüğünü, sonra onun dudaklarından öptüğünü ve o dudaklardan anlatılmaz tatlı bir kokunun yükseldiğini, Kısa bir duraklamadan sonra yanağını İsa'nın yanağına dayadığını ve İsa'nın elini onun yanağına uzattığını, onu kendine çektiğini ve mutluluğunun yüce bir mutluluk olduğunu söylememiş miydi? Bunun duyguların dürtüsüyle ne ilgisi var diye sordu Hubertinho. Gizemli bir yaşantı bu. Beden de Efendimizin bedeniydi. Belki de ben Oxford'a alışkınım dedi William. Orada gizemsel yaşantı da başka tür bir yaşantıdır. Her şey kafanın içinde diye gülümsedi Hubertinho. Ya da gözlerde. Işık olarak, güneş ışınlarında, aynalardaki imgelerde, düzenlenmiş maddeyi oluşturan parçalar üstünde renklerin dağılımında, günün ıslak yapraklar üstündeki yansımalarında duyulan Tanrı. Tanrı'yı onun yaratıklarında, çiçeklerinde, bitkilerinde, suyunda, havasında öven Francisco'nun sevgisine daha yakın değil mi bu sevgi? Böyle bir sevgiden bir kötülük doğabileceğine inanmıyorum. Ama tensel dokunuşta duyulan ürpertileri en yüce varlıkla yapılan konuşmaya aktaran sevgi türünden hoşlanmıyorum. Günaha giriyorsun William. Aynı şey değil bu. Çarmıha gerilmiş İsa'nın seven yüreğiyle Montefalco'lu sözde havarilerin kendinden geçişleri arasında derin bir uçurum var. Onlar sözde havariler değiller. Onlar kurtulmuş ruhun kardeşleriydiler. Bunu sen kendin söyledin. Peki ne fark eder? O duruşmayla ilgili her şeyi duymadın sen. Ben kendim bile bazı itirafları yazma yürekliliğini bulamadım. Kiara'nın orada yaratmış olduğu kutsal havaya bir an için bile olsa şeytanın gölgesini düşürmekten korktuğum için. Ama öyle şeyler öğrendim ki William. Gece yarısı bir mahzende toplanıyorlarmış. Yeni doğmuş bir bebek alıp birbirlerine atıp tutuyorlarmış onu. Ta ki ölünceye dek örselenmekten ya da başka bir şeyden. Kim onu son kez canlı olarak tutar da bebek ellerinde ölürse mezhebin başı o oluyormuş. Bebeğin ölüsü parçalanıyor, una bulanıyor, kutsal ekmek yapılıyormuş. Küfredilmiş kutsal ekmek. Hubertinho dedi William kararlı bir sesle. Bunları yüzyıllarca önce Ermeni papazlar, Paulus yanlılarının mezhebi hakkında söylemişlerdi. Bogomiller hakkında da. Ne önemi var? Şeytan inatçıdır. Tuzaklarında ve ayartmalarında bir örnek izler. Binlerce yıldır kendi törelerini yineler. Hep aynıdır. Bu yüzden de düşman olarak bilinir. Yemin ederim, Paskalya gecesi kandilleri yakıyorlar ve mahzene kız çocukları taşıyorlardı. Sonra kandillerini söndürüyorlar ve onların üstüne atıyorlardı. Kendi kanlarından olsalar bile. Eğer bu birleşmeden çocuk olursa, cehennemi bir tören başlıyordu. Hepsi birden varil dedikleri şarapla dolu bir fıçının çevresinde toplanıp sarhoş oluyorlar. Bebeği parçalayıp kanını bir maşrapaya dolduruyorlar. Diri diri ateşe attıkları bebeklerin küllerini bu kanlarla yarıştırıp içiyorlardı. Ama Şeytanın İşleri hakkında kitabında Michel Psellus bunları 300 yıl önce yazdı. Kim anlattı sana bunları? Onlar, Bentivenga ve ötekiler işkence altında. Hayvanları zevkten daha çok heyecanlandıran bir tek şey vardır. Acı. İşkence altında düş gördüren otların etkisindeymiş gibi olursun tıpkı. Anlatıldığını işittiğin, okuduğun ne varsa gelir aklına. Kendinden geçmişçesine kayıp gidersin. Ama gökyüzüne doğru değil, cehenneme doğru. İşkence sırasında yalnızca sorgucunun istediğini değil, onun hoşuna gideceğini sandığın şeyleri de söylersin. Çünkü onunla aranızda bir bağ kurulur. Bunları biliyorum Hubertinho. Akkor halindeki demirle gerçeği ortaya çıkaracaklarına inananlardan biriydim ben de. Oysa şunu bil ki, akkor haline gelmiş gerçek başka bir ateşten kaynaklanır. Bentivenga işkence altında olmayacak yalanlar söylemiş olabilir. Çünkü konuşan o değildi artık. Onun kösnüsüydü. Ruhundaki ifritlerdi. Kösnü mü? Evet, acının da bir kösnüsü vardır. Tıpkı tapınmanın, hatta aşağılanmanın kösnüsü gibi. Baş kaldıran meleklerin tapınma ve alçak gönüllülük tutkularını, kendini beğenmişlik ve baş kaldırı tutkusuna dönüştürmeleri için bunca az şey yettiğine göre, insan denen varlıktan ne bekleyebiliriz? Evet, şimdi anlıyorum. Yürüttüğüm sorgular sırasında aklıma gelen düşünce buydu. Bu görevden çekilmemin nedeni de buydu. Kötülerin güçsüzlüklerini soruşturma yürekliliği yoktu bende. Çünkü bunların, ermişlerin güçsüzlüğünün aynısı olduğunu anladım. Hubertinho William'ın son sözlerini sanki söylediklerinden hiçbir şey anlamıyormuş gibi dinlemişti. Gittikçe daha sevecen bir acımayla dolan yüzünün ifadesinden onun William'ı suç sayılacak duyguların tuzağına düşebilecek gibi gördüğünü ama onu çok sevdiği için bağışladığını anladım. William'ın sözünü kesti ve oldukça buruk bir sesle "Önemi yok," dedi. "Böyle hissettinse vazgeçtiğine iyi ettin. Kışkırtmalarla savaşmak gerekir. Yine de desteğinden yoksundum. Yoksa o kötüler takımını darmadağın edebilirdik. Oysa ne oldu biliyor musun? Onlara karşı gereğinden güçsüz davrandığım için suçlanan ben oldum. Sapkınlığımdan kuş kullanıldı. Sen de kötülükle savaşmakta gereğinden çok güçsüz davrandın. Kötülük William, kutsal kaynağa ulaşmamızı engelleyen bu lanet, bu gölge, bu pislik hiç bitmeyecek mi?" Birinin duymasından çekiniyormuş gibi William'a daha da sokuldu. "Burada bile, duaya adanmış bu duvarlar arasında bile biliyor musun?" "Biliyorum. Başrahip anlattı. Olayları aydınlatmakta ona yardım etmemi istedi benden." "Öyleyse araştırmanın iki doğrultuda derinleştir. Gözlerini dört aç. Kösnü ve kendini beğenmişlik." "Kösnü mü?" "Evet, kösnü. Ölen o gençte, kadınsı, yani şeytanca bir şey vardı. Bir hortlakla ilişki kurmak isteyen bir kız çocuğunun gözleri vardı onda. Ama aynı zamanda kendini beğenmişlik dedim. Sözün onuruna, bilimin yanıltıcılığına adanmış olan bu manastırda zekanın kendini beğenmişliği. Bir şey biliyorsan bana yardım et." "Hiçbir şey bilmiyorum. Benim bileceğim hiçbir şey yok. Ama bazı şeyler yürekle sezilir. Bırak yüreğin konuşsun. Yüzleri sorguya çek, dilleri dinleme. Neyse bırakalım bunları. Bu acıklı şeylerden konuşup da genç arkadaşımızı niçin ürkütelim?" Gök mavisi gözleriyle bana baktı. Uzun ve beyaz parmaklarıyla yanağımı okşuyordu. Korunma içgüdüsüyle geri çekilmek istedim. Kendimi tuttum. İyi de ettim. Çünkü onu incitmiş olurdum. Niyeti iyiydi. "Bana kendinden söz et," dedi yeniden William'a dönerek. "O zamandan beri ne yaptın? Kaç yıl geçti?" "18 yıl. Ülkeme döndüm. Oxford'da yeniden öğrenime başladım. Doğa bilimleri öğrendim." "Doğa iyidir. Çünkü Tanrı'nın kızıdır o," dedi Hubertinho. "Doğayı yarattığına göre Tanrı iyi olmalı," diye gülümsedi William. "Çalıştım. Çok bilgili arkadaşlara rastladım. Sonra Marsilio'yu tanıdım. İmparatorluk, halk, yeryüzü krallıkları için yeni bir yasa üstüne görüşleri etkiledi beni. Böylece sonunda imparatora danışmanlık eden rahip kardeşlerimin grubunda yer aldım. Ama bunları biliyorsun, yazmıştım sana. Bobbio da bana senin burada olduğunu söyledikleri zaman sevindim. Senin yitik olduğuna inanıyorduk. Ama madem ki buradasın, birkaç gün içinde Michel de gelince bize büyük yardımın dokunabilir. 5 yıl önce Avignon'da söylediklerimi ekleyecek çok şeyim yok benim. Michel'le başka kim geliyor? Perugia Ruhani Meclisi'nde bulunmuş birkaç kişi. Akitanyalı Arnold ve Newcastle'li Hugh. "Kim?" diye sordu Hubertinho. "Novo Castrolu Ugo." "Özür dilerim. Latince konuşurken bile kendi dilimi kullanıyorum." "Sonra Alnwick'li William, Avignonlu Fransiskenlerden de Kaffa delisi Jerome'a güvenebiliriz. Belki Berengario Talloni ile Bergamo'lu Boragnazia'da gelecekler." "Umarım," dedi Hubertinho. "Bu sonuncular Papa'ya çok düşman değildirler. Ruhani meclisi üyeliklerini kimler işgal edecekler peki? Hangi yüreği pekler demek istiyorum. Bana gelen mektuplardan anladığıma göre Lorenzo de Calcon. Kötü bir adam. Giindiano. Bu tanrı bilimden çok iyi anlar. Dikkat et." "Dikkat ederiz. Son olarak Jean de Beaune, Berengario Talloni ile çok zorlu bir çatışma olacak." "Evet, sanırım eğleneceğiz," dedi üstadım büyük bir neşeyle. Hubertinho ona belirsiz bir gülümseyişle baktı. "Siz İngilizlerin ne zaman ciddi konuştuklarını hiç anlamıyorum. Böylesine ciddi bir konuda eğlenecek bir şey göremiyorum ben. Tarikatın varlığı tehlikede. Senin tarikatının, yüreğimin derinliklerinde, hala benim de tarikatımın. Ama Avignon'a gitmemesi için Michel'e yalvaracağım. Ions onu istiyor, onu arıyor. Israrla çağırıyor onu. Bu yaşlı Fransız'a güvenme. Ah Efendimiz, kilisen kimlerin eline kaldı? Başını sunağa doğru çevirdi. Orospu'ya dönmüş. Sıcakta gevşeyen bir yılan gibi kösnü içinde kıvranıyor. Haç'ın yaşam odunu nasıl odunsa, öyle odundan yapılmış olan Beytliğim'deki ahırın çıplak aralığından altın ve taş şenliğine. Bak şuraya bak, kapıyı gördün. İmgelerin kendini beğenmişliğinden kurtuluş yoktur. Deccal'in günleri yakındır. Korkuyorum William. Çevresine bakındı. İri iri açılmış gözlerini sanki Deccal her an ortaya çıkabilirmiş gibi karanlık sahınların içine dikti. Bense gerçekten onu göreceğimi sanıyordum. Vekilleri geldiler bile. İsa'nın havarilerini dünyanın dört bir yanına göndermesi gibi gönderdiler yeryüzüne. Tanrı kentini ayakları altında çiğniyorlar. Yalanla, ikiyüzlülükle, şiddetle baştan çıkarıyorlar. İşte o zaman Tanrı, günün birinde Deccal'le savaşsınlar diye dünya cennetinde canlı sakladığı hizmetkarları İlyas ve Enoş'u gönderecek. Çuvallara bürünmüş olarak gelip kehanette bulunacaklar. Sözle ve örnek göstererek insanların tövbe etmelerini isteyecekler. Geldiler bile Hubertinho, dedi William. Fransisken cübbesini göstererek. Ama yengi kazanmadı daha. Şimdi Deccal'in öfkeden kudurmuş. Enoş'un ve Elyas'ın öldürülmelerini ve cesetlerinin açıkta bırakılmasını buyuracağı an geldi. Herkes görebilsin ve onlara öykünmekten korksun diye. Tıpkı beni öldürmek istedikleri gibi. O anda ürküntüyle Hubertinho'nun bir tür kutsal deliliğe kapıldığını düşündüm. Aklını yitirmesinden korktum. Şimdi aradan zaman geçince, bildiklerimi öğrendikten sonra, yani onun birkaç yıl sonra bir Alman kentinde gizemli bir biçimde öldürüldüğünü ve onu kimin öldürdüğünün hiçbir zaman anlaşılamadığını öğrendikten sonra daha da çok ürküyorum. Çünkü o gece Hubertinho'nun kehanette bulunduğu açıktı. Biliyor musun? Başrahip Hoçim gerçeği söylemişti. İki Deccal'in ortaya çıkacağı, insanlık tarihinin 6. dönemine ulaştık biz. Gizemli Deccal ve gerçek Deccal. Bu şimdi, 6. dönemde oluyor. Francisco çarmıha gerilmiş İsa'nın yaralarını kendi bedeninde simgeleştirmek için ortaya çıktıktan sonra Bonifico gizemli Deccal'di ve Celestinus'un tahttan feragat etmesi geçerli değildi. Denizden gelen hayvandı Bonifico. Yedi başlı ejderdi. Başları ölümcül suçları, on boynuzu on emirin çiğnenmesini temsil ediyordu. Çevresindeki kardinaller çekirgeler, gövdesiyle zebaniydi. Ama hayvanın numarası Yunan harfleriyle okunduğunda Benedikt'ti. Anlayıp anlamadığımı görmek için dikkatle bana baktı. Bir parmağını kaldırarak beni uyardı. 15. Benedikt, Deccal'in ta kendisiydi. Topraktan çıkan hayvan. Ardılı olan kimsenin erdemi pırıl pırıl parlasın diye Tanrı onun gibi bir kötülük ve eşitsizlik canavarının kilisesini yönetmesine izin verdi. Ama kutsal peder, diye karşı çıktım cesaretimi toplayarak cılız bir sesle. Onun ardılı İons. Hubertinho kendisini tedirgin eden bir düşü dağıtmak istercesine bir elini alnına koydu. Güçlükle soluk alıyordu. Yorgundu. Tas tamam. Hesaplar yanlıştı. Hala Melek Papa'yı bekliyoruz biz. Ama bu arada Francisco ve Dominico ortaya çıktılar. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı ve dua edercesine şöyle dedi. Bunlardan Serapkus'un onayıyla ilk arınanın göksel ateşle tutuşup her şeyi yaktığı görülüyordu. Verimli olan ikincisi övgü sözcükleriyle dünyanın karanlıklarını aydınlattı. Evet, verilen sözler bunlardı. Melek Papa gelecektir. Öyle olsun Hubertinho, dedi William. Bu arada imparatorun tahttan indirilmesini önlemek için burada bulunuyorum ben. Senin Melek Papandan, Fra Dolcano'dan söz ediyordu. O ilanın adını bir daha ağzına alma, diye bağırdı Hubertinho. İlk kez acısının öfkeye dönüştüğünü görüyordum. Kalabriyalı, Hoçim'in sözlerini lekeledi o. Ölüm ve pislik getiren sözcüklere dönüştürdü. Deccal'in habercisiydi, eğer böyle biri varsa. Ama sen böyle konuşuyorsun William. Çünkü gerçekte Deccal'in geleceğine inanmıyorsun. Oxford'daki hocaların sana yüreğinin geleceği kestirme yetilerini kurutarak mantığı putlaştırmayı öğrettiler. Yanılıyorsun Hubertinho, diye karşılık verdi William büyük bir ciddilikle. Hocalarım arasında en çok Roger Bacon'a saygı duyduğumu bilirsin. Hani şu uçan makineler konusunda saçma sapan şeyler söyleyen, diye homurdandı Hubertinho acı acı. Açık seçik bir biçimde Deccal'den söz eden, dünyanın yozlaşmasında ve bilimin gerilemesinde onun belirtilerini sezen. Ama Bacon, kendimizi onun gelişine hazırlamamızın bir tek yolu olduğunu öğretti. Doğanın gizlerini öğrenmek, bilimden insan türünün gelişmesi için yararlanmak, otların iyileştirici erdemini, taşların yapısını inceleyerek, hatta senin güldüğün o uçan makineleri tasarlayarak Deccal'le savaşmaya hazırlanabilirsin. Senin Bacon'unun Deccal'i, zekanın gururunu beslemek için bahaneydi. Kutsal bir bahane. Bahane olan hiçbir şey kutsal değildir William, bilirsin, seni severim. Sana çok güvendiğimi de bilirsin. Zekanı yen, Efendimizin yaraları için ağlamayı öğren, kitaplarını at. Yalnızca seninkini alıkoyacağım diye gülümsedi William. Hubertinho da gülümsedi ve parmağıyla onu tehdit etti. Deli İngiliz, meslektaşlarına çok gülme. Tersine, sevmediklerinden kork. Manastırda tetikte ol. Burası hoşuma gitmiyor. Ben de burayı daha iyi tanımak istiyorum dedi William izin isteyerek. Gidelim Atso. Ben sana burası iyi bir yer değil diyorum. Sen tutmuş burayı tanımak istediğini söylüyorsun, dedi Hubertinho başını sallayarak. Bu arada dediğini sahanın yarısına çoktan varmış olan William. Bir hayvana benzeyen bir Babil dili konuşan o rahip kim? Salvator mu? Diye döndü çoktan diz çökmüş olan Hubertinho. Sanırım onu bu manastıra ben armağan ettim. Kilerci ile birlikte. Sırtımdan Fransisken binişini çıkardıktan sonra bir süre için Kassel'deki eski manastırıma döndüm. Orada başka rahipler gördüm. Halk onları benim tarikatımdan tinciler olmakla suçladığı için üzgündüler. Onlardan yana davranarak benim örneğimi izleyebileceklerini söyledim. İçlerinden ikisini, Salvatore'la Remigio'yu geçen yıl geldiğimde burada buldum. Salvatore gerçekten de tıpkı bir hayvana benziyor. Ama işe yarar. William bir an duraksadı. Onun tövbe edin dediğini işittim. Hubertinho sustu. Üzücü bir düşünceyi kovmak istercesine bir elini salladı. Hayır sanmam. Bu laik papazları bilirsin. Köylüdürler. Belki bir gezici vaizi dinlemişlerdir. Ne söylediğini bilmezler. Salvatore'un bence başka bir kusuru var. Obur ve kösnü düşkünü bir hayvan o. Ama ortodoksluğa karşı hiçbir şeyi, ama hiçbir şeyi yoktur. Hayır, manastırın kötülüğü başka bir şey. Onu çok bilen de ara, hiç bilmeyen de değil. Bir sözcüğün üstünde bu kadar kuşku kalesi kurma. Bunu hiçbir zaman yapmayacağım diye yanıtladı William. Sorguculuğu bunu yapmamak için bıraktım. Ama sözcükleri dinlemeyi, sonra da onlar üstüne düşünmeyi seviyorum. Çok düşünüyorsun oğlum dedi bana dönerek. Ustan kötü örnek olmasın sana. Düşünülmesi gereken biricik şey, yaşamımın sonunda bilincine vardım bunun. Ölümdür. Yolcunun dinlenmesidir ölüm. Her işin sonudur. Şimdi bırakın, dua edeyim.